أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا ربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم.
Merhaba sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Kubbenin Yıldızları programıyla huzurlarınızdayız. Ben program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Kubbenin Yıldızları'nda geçtiğimiz hafta da Kartal Merkez Cami Müezzin Kayyımı Sayın Şahin Durak Hocamız bizlerleydi. Yine Şahin Durak Hocam'la birlikteliğimiz devam ediyor ve programımız Şahin hocamızın Ali İmran suresi 189-194. ayet-i kerimeleri tilavetiyle başladı. Hocam ağzınıza gönlünüze sağlık.
Efendim çok sağ olun, hürmet ediyorum tekrardan, Allah razı olsun.
Eksik olmayınız, hoş geldiniz, hoş şerefler olduk. Verdiniz diyelim. Geçtiğimiz bölümde biraz hayat hikayenizi ve Hüsnü Tilavet'e yönelişiniz, mihrap görevine meylinize dair bir takım meseleleri konuşmuştuk. Bu bölümde inşallah Hüsnü Tilavet'in yolu yöntemi nedir, yolu yordamı nedir, bu iş nasıl yapılır, bu işin başı sonu var mıdır, hocası nasıl olmalı, hocayla mı yürünmeli, tek başına mı yürünmeli, bunları konuşacağız inşallah. Kavramlarımız çok önemli. Hüsnü Tilavet diyoruz, ısrarla Hüsnü Tilavet diyoruz. Güzel okumak da diyebiliriz tabii buna. Hı hı. Fakat Hüsnü Tilavet kelimesini rafa kaldırdığımızda güzel okumak kelimesi elimizde kalıyor ve bunun bir geleneği, işte binlerce yıla dayanan bir tevarüs edilmiş bir bakiyesi yok. Hı hı. Ama evet. Hüsnü Tilavet diye bunu isimlendirdiğimiz zaman bunun içerisine devletler giriyor, yüzyıllar giriyor, tarihler giriyor, isimler giriyor. Onun için ki Hüsnü Tilavet diyoruz ve işte onun için Femi Muhsin diyoruz. İşte doğru ağız, güzel evet. ağızdan gelmesi
çok önemli
noktasında. Bu işin başlangıcı nedir diye sorayım. Güzel okumak isteyen bir kişi nasıl başlamalı ve bu işin başlangıcı nedir, nasıl olur?
Evet. Öncelikle kavramların medeniyet inşasında çok önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor. Kendi kavramlarımızla konuşabilmeliyiz ki kendimize gelebilelim. Nitekim bu Hüsnü Tilavet hususunda hep benim üzüldüğüm noktalardan biriydi. İşte görevli hocalarımız, başkanlığımız bünyesinde 6 ay gibi bir süreyle tashih-i huruf, yani Kur'an okuyuşunda harflerin düzeltilmesi şeklinde çok yalın ve sığ bir isimle isimlendirilen ama içeriği dolu olan bir eğitim. Ama isim o kadar önemli ki, yani içeriğin doluluğunu ifade eder nitelikte bir isim olması gerekiyor. Tashih-i huruf ifadesi çok basit kalıyordu. Yani dediğiniz gibi Hüsnü Tilavet, yani o içeriği dolduran, o geleneği yansıtan eğitimin içerisindeki Kur'an'ı güzel okuma noktasındaki hocalarımızın birikimleri, nüanslar, incelikler veya harflerin telaffuzu, mahreçleri, sıfatları gibi hususların 6 aylık yoğrulmasının sonucunda ortaya çıkacak olan bir sonucu ifade ediyor Hüsnü Tilavet. Bu manada tashih-i huruf yerine Hüsnü Tilavet gibi bir kavramın ve hatta ona bağlı olarak Femi Muhsin, yani Hüsnü Tilavet'in tabiri caizse temsilcisi mahiyetinde bir kavram olarak kullandığımız daha doğrusu Femi Muhsin'in kullanılması gerektiğini arz ettiniz. Çok teşekkür ediyorum bu noktada. Seyircilerimiz de bu farkı bu noktada bizim vesilemizle hem öğrenmiş olsunlar hem de kavramların medeniyet inşasında çok önemli olduğunu tekrardan hatırlatmak gerektiğini bilelim, hatırlatalım. Şimdi Kur'an okuma hususunda tabii her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır derler ama mesele Allah'ın kitabı olunca çok farklılık haddi zatında çok farklı gelenekleri doğuruyor beraberinde. Çok farklı yorumları, okuyuşları doğuruyor. Tabii hepsi bizim için bir zenginlik. Bunu ifade edelim. Hiç kimseyi okuduğu için yargılayamayız doğru okuduktan sonra. Ama tabii bu doğru okuma aşaması pat diye olmuyor. Bir birikim, bir emek, bir gelenek. Özellikle bir hoca istiyor. Bir rahle-i tedrisat, bir icazet geleneği dediğimiz bir geleneğin ucundan yapışmak, tutmak gerektiğini ifade etmek isterim. Öncelikle Kur'an okumaya niyetlenen bir genç kardeşimiz, bir insanımız, halkımızdan birisi, bir Müslüman şunu fark etmeli. Okuyacak olduğumuz kitap bir hikaye kitabı değil. Cenab-ı Rabbül Alemin alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberi vasıtasıyla Kur'an'da nur diye nitelendirdiği, Furkan nitelendirdiği, Hüdellil Müttegîn, yani Allah'a karşı sakınmak isteyenler için bir hidayet rehberi nitelendirdiği kutsal bir metinden bahsediyoruz. Dolayısıyla içerik çok önemli. İçeriğin dışa dökümü mahiyetinde o tilavet dediğimiz husus da çok önem arz ediyor bu bağlamda. Öncelikle bu işin ciddiyetini her türlü menfaatten, her türlü tabiri caizse şovdan uzak tutarak bir okuma gerçekleştirme azmi ceskasında bulunmaları gerekiyor okuyucu kardeşlerimizin. Bu niyeti aldıktan sonra ikinci yapacakları husus Femi Muhsin dediğimiz, yani Hüsnü Tilavet'in tabiri caizse temsilcisi mahiyetinde şehrinde, yaşadığı bölgede tanınan ilaki var. Hocalarımız her şehirde kendini yetiştirmiş, bir geleneğe bağlı, bir Femi Muhsin'in tedrisatında kendisini yetiştirmiş hocalarımız var. Bunların isimleri maruf, herkes biliyor, malum. Bu isimlerin tabiri caizse eteğine tutunmak, bu hocalarımızın döktüğü ballardan nasiplenmek gerekiyor. Yani tek başına olabilecek bir iş değil. Ha, tek başına olur mutlaka. Dedik yani sosyal medya ve iletişim araçları, YouTube gibi kanallar bu manada bize çok içerik sunuyor. Ama
bir yere kadar
ister istemez bir eksiklik, yanlışını düzeltemiyorsun. Tabii. Mesela okuyorsun, taklit ediyorsun ama bir ustanın dizinin dibinde olmadığında sana yanlışını söyleyemiyor YouTube ve diğer mecralar.
Mahreçler gibi özellikle çok kritik evet. ve hassas bir konuda.
Kesinlikle.
O sesi çıkardığını düşünüyor olabilirsin ama yerinden mi çıkarıyorsun
evet,
mesela?
Evet, yerinden mi çıkarıyorsun, doğru mu çıkarıyorsun? Bunlar bir hocanın tabiri caizse o kulak birikimini isteyen, kulağının onayından geçmesi gereken hususlar. Bu manada bir hocanın dizinin dibine çökmek lazım. Ve bu hocanın dizinin dibine çökmek ve bu eteğe yapışmak hususu bizim İslam ilim geleneğinde çok önemlidir. Yani icazet dediğimiz bir gelenek. Bütün ilimlerde bu vardır. Modern dönemde maalesef günümüzde bu çok göz ardı ediliyor okuyucu arkadaşlarımız tarafından. Bir hocamızın dizinin dibinde yetişmek aslında bir geleneğe sahip çıkmak, bir geleneğe yaşatmak. Hatta tabiri caizse bir edep timsali olabilme noktasında bize hocamızın örnekliğini üzerimizde göstermeyi de sağlıyor. Bir edep eğitimi de veriliyor orada hocamızın riyasetinde. Bir haya, bir utanma, bir çekinme, nerede ne konuşulacağını bilme, üslup, edep gibi kavramları da hocamız vesilesiyle, bu vesileyle öğrenmiş oluyoruz. Yani dolayısıyla hoca kavramı, Fehmi Muhsin kavramı, örnek bir okuyuş mahiyetinde icra etmek için bir hocamızın dizinin dibine çökmek gerektiğini ifade etmek isterim. Tabii bu birinci husus. İkinci husus da bireysel olarak yapılabilecek kısımlar. Bunlar kişinin kendisini işte bugün bildiğimiz şan eğitimi, nefes eğitimi, ses eğitimi tarzında, nota nazariyat, solfej eğitimleri gibi hususlarda Kur'an'ın fonetik kısmını yani ses kısmını düzeltebileceğimiz, geliştirebileceğimiz mahiyette arz eden hususlarda kendilerini geliştirmeleri gerektiği bilinci. Bu da çok önemli. Hocanın yanında, hocanın verdiği o tabiri caizse balı ister istemez bir şeyle karıştırmak gerekiyor. Hocamız bize sadece harflerle alakalı bir birikim sunabiliyor veya kısmen sesle alakalı bir birikim sunabiliyor. Biz de bu bağlamda yapabileceğimiz şey hocamızdan aldığımız bu birikimi dışarıdan elde ettiğimiz kendi imkanlarımız dahilinde yine aynı şekilde sosyal medya aracılığıyla, iletişim araçları vasıtasıyla, görsel medya vasıtasıyla bir nasıl ifade edelim? Bir solfej, nota, nazariyat, tabiri caizse işin sanat kısmını, makam kısmını, musiki ve nazariyat kısmını bireysel çalışmayla ve sürekli okuyarak hiç çekinmeden, utanmadan, sıkılmadan ama tabiri caizse şovmenlikten de uzak kalarak, bu kısım çok önemli. Kendini yetiştirdikten sonra işin tabiri caizse sunum boyutu olmalı. Yani kulak o kadar dolup taşmalı ki hem hocanın verdikleriyle hem dışarıdan kişinin kendini özel olarak geliştirmeleriyle kulak o kadar dolup birikecek ki artık taşma kısmı kişinin icralarındaki ustalık. Tabiri caizse biz ona seyir zenginliği diyoruz Kur'an icrasında veya ezan icrasında, ezan-ı Muhammediye okurken makamlar arasındaki geçkileri hiçbir detone, sürtone olmadan, ses düşmeden başladığı sesle bitirmek veya makamlardan geçerken özellikle manaya vurgu çok önemli. Bunu da ifade etmek isterim. Kur'an okurken mesela öyle okuyuşlara bazen denk gelebiliyoruz. Peygamberlerin kısasında biliyorsunuz peygamberlerin kavimleriyle alakalı mücadeleleri anlatılır. Şimdi peygamberle olan o mücadelede okuyucu arkadaşımız büyük ihtimalle manaya vukufiyeti yok. Arapçada bilmiyorsa şayet, önceden de bakmadıysa mealine şöyle bir hataya düşebiliyor. Yani peygamberle kavminin arasında okunan mücadelede aslında haklı olan peygamber, haksız olan o şirk içerisindeki, zulüm içerisindeki kavim. Burada vurgu her zaman peygamberden tarafına olması lazım. Buna dikkat etmek lazım. Mesela Yasin suresinde İşte vadrib lehum meselen ashabel qarih iz cehel murselun iz arselna ileyhim üsneyni fekezzubuhuma feazzezna bithalithin fekalu inne ileyküm murselun işte galu ma entum illa beşerun mislüne işte siz de bizim gibi bir beşersiniz ve ma enzeller rahmanu min şeyin entum illa tekzibun Rahman katından bir şey indirmedi siz ancak yalancılarsınız diyor oradaki müşrik toplum kavim peygamberine. Şimdi sen burayı okuyucu olarak yüksek sesle okursan bir sonraki ayet قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ. Hayır, biz Rabbimizin size gönderdiği elçileriz kısmını çok hafif bir şekilde okursan manaya vukufiyet olmuyor. Yani bu manaya vurgu, hatta manaya yönelik makamın o kurgusu çok önemli. Mesela
yanlış bir vurgu olmuş.
Yanlış bir vurgu olmuş oluyor. Buna özellikle dikkat etmek gerekiyor. Her ne kadar çok güzel, hani tizlerde bir icra da olsa, hiçbir detone olmasa bile Kur'an okuma bir bütün. Evet. Yani mana, tasih huruf, tecvid ve fonatik, bu üçü çok önemli. Bu kurguyu aşırılara çalışarak yapmak gerekiyor. Yine bunun başında çalışmak gerekiyor. Kesinlikle.
Gerçekten o kadar büyük incelikler var ki Kur'an-ı Kerim söz konusu olduğunda. Yakınlarda bir programdaydım. Hat sanatıyla alakalı. Hattat hocamız şöyle bir şey söyledi. Yani ben yıllardır en şerefli işlerden birini yapıyor. Rabbimizin Kerim kitabındaki ayet-i kerimeleri yazıyorum. Bunları levha yapıyoruz, asıyoruz şeklinde. Ama ben hattat olarak azap ayetleri yazabiliyor muyum diye sordu öğrencilerine. Evet. Yazamıyorum dedi sonrasında. Yani bir ayet söyledi orada. Şu ayeti yazdım, azapla alakalı bir ayet. Fakat bin pişman oldum daha sonradan.
Evet.
Yani hat geleneğinde azap ayetlerini yazmak gibi bir şey de yokmuş. Yani
evet.
Hep insanları yüreklendirici, moral verici, işte cennetle müjdeleyici ayet-i kerimeler yazılıyormuş. Orada sanatın diğer dallarında olduğu gibi hatta da durum böyle. Müzikte de yani Kur'an'la müziği birleştiğinde de aynı durum söz konusu oluyor. Çok
kesinlikle.
Çok dikkatli olmak gerekiyor.
Evet,
bu işin temeli anladığım kadarıyla teknik olarak tamamen bütün süreçleri halletmiş olmak gerekiyor. Teknik
mutlaka,
anlamda tecvidi, tasihi, hurufu, hurufatın özellikle tatbiki pratikte çok iyi olmalı. Teorik yönden de artık bilmek kendisine kalmış kişinin.
Mutlaka.
Onu öğrense tabii ki iyidir. Bunun ötesinde tilavet öncesinde Kur'an-ı Kerim metnine
vukufiyet önemli.
Vukufiyet çok önemli. Bakmak hiç değilse.
O kurguyu, makam kurgusunu, vurguları ona göre ayarlamak mecburiyetinde okuyucu kardeşlerimiz.
Tilavet öncesinde hocam sen okuyacağın aşrı ya da ilk kez okuyacağın aşrı arz edeceğin zaman nasıl bir çalışma gerçekleştiriyorsun?
Öncelikle şöyle yapıyorum. İlk yapmam gereken olduğunu düşündüğüm ve arkadaşlarıma da Kur'an okumaya gayret eden, bu noktada çaba sarf eden kardeşlerimize önerebileceğim husus. Öncelikle okuyanacak aşırıları, yerlerini belirlemek. Atıyorum işte biraz önce okuduğumuz yer, bir önceki programda Ali İmran suresi 15 ila 20. ayetler arası. Bunların manasına önce bir bakmak gerektiğini vurgulayalım. Cenab-ı Hak burada nasıl bir vurguyla başlamış? Önce cennetliklerden mi başlamış? Cehennemliklerle alakalı bir vurgu mu? Yoksa kıssa mı anlatılıyor? Veya Cenab-ı Hakk'ın gücüne, kudretine vurgu yapan ayetler mi? Bunların tamamına bakıp bu manada hangi makamda bir aşır, hangi makamda bir sesle, hangi sesle girebileceğimi ona göre ayarlıyorum. Aralarda diyaloglara göre, yani eğer kıssaysa kafirlerle olan bir diyalogsa, Allah'la o müşrikler arasında geçen bir diyalogsa, bir vaat, bir vaid varsa, yani cennet cehennem vurgusu varsa, ona göre bir makam değişikliği, o değişikliği ona göre bir vurgunun olması gerektiğini kendim önceden belirliyorum ve o aşır üzerine yani en az 10-15 defa okumalar yapıyorum evde kendim. Okumalar yaptıktan sonra hani bir defa çalıştım hemen gidip camide okuyayım şeklinde olmuyor. Çok yalın kalıyor, sığ kalıyor ve hani biz daha işin yolun başındayız tabiri caizse. Hatta zaten da bir ustalığımız söz konusu değil. Usta dersek de ustalarımıza hadsizlik etmiş oluruz haşa. İşin daha çırağıyız ve Kur'an'ın o muciz kısmı, okuyucuya aciz bırakan kısmı her okuyuşta yansıtıyor. İster istemez en iyi okuyucunun dahi yani bir galeti, bir kusuru, bir sıfatlardaki bir eksikliği mutlaka olur. Bu göze çarpar. Kimse üst düzey bir okuyucudur ama kimse mükemmel, kusursuz bir okuyucu değildir. Bunu ifade etmek gerekir.
Evet. Makam çok önemli Kur'an-ı Kerim'i.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'in tilavetinde. Özellikle Osmanlı döneminde gelenekler en üst noktaya ulaşmıştı birçok alanda, sanatta, ilimde ve sair alanlarda. İşte bu alanlardan bir tanesi de din musikisiydi, mihrabiyelerdi.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'in hüsn-i tilaveti de bunlardan bir tanesiydi. Şöyle bir şey anlatılır ya, işte Ayasofya'ya bir zaman yeni bir görevli başlıyor görevine. Zannediyorum 3000 eser bilir imiş. İnsanlar da vah vah ne günlere kaldık, Ayasofya'ya 3000 eser bilen müezzin mi verilir canım, evet, diye eleştirilmiş.
Evet, çok maalesef.
O günlerden bugünlere. Şimdi 3000 eser demek şu an işte bugüne kadar bestelenmiş Türk din musikisi alanında bestelenmiş eserlerin %30'una tekabül ediyor. Yani 9-10 bin civarında eserimiz var zaten. Üçte birini bilen bir adam yeriliyor.
Evet.
Ayasofya'ya
müezzin. Bu kadar önemli bir iş yani.
Bu kadar önemli. Makam ve Kur'an-ı Kerim ilişkisi ve melodik zenginlik hakkında neler söylersin? Bundan sonra veda edelim.
Efendim şöyle, okuyuşlarımızda hani şunu söyleyelim. İşte en basitte bizim basit makamlarda ifade ettiğimiz uşak makam gibi, ras makamı gibi veya işte çargah makamı gibi, buselik makamı gibi makamlar. Bunlar basit makamlar kısmına giriyor. Bu makamlar Kur'an okumalarda hep bizim Euzu Besmele olarak başladığımız, girişlerde bayati, uşak şeklinde başladığımız bir seyir benimsediğimiz makamlar. Ama tabii bunlara dair, şimdi dediğiniz gibi 3000 eser ciddi bir rakam ve bugün en iyilerimiz dahi takriben 1000'i geçecek eser müktesebatına sahip değildir diye tahmin ediyorum. Yani 1000 eser bile bugün Allah Allah dedirtecek şekilde. Yani bugün Kur'an okuyucusu arkadaşlarımızın her makamla ilgili en az 100-150 repertuarı olması lazım ki bu bahsettiğimiz, hani demin demiştim ya, uşak bayati girişler hep aynı olmasın. Ve bu girişler, o bahsettiğimiz seyir zenginliği kısmı, aşının içerisindeki diyaloglardaki o vurguları yaparken o seyir zenginliği kısmı tamamen bu musikideki ettiğimiz meşklere bağlı. Yani gerekirse bir tekkede, gerekirse bir enstrüman öğrenerek veya bir müzik topluluğuna, musiki topluluğuna katılarak orada elde edeceğimiz birikim ister istemez kulak doluyor ve dolup taşması artık seyir zenginliği dediğimiz alana giriyor. Artık name sıkıntısı çekmiyorsunuz. Bazen diyorlar ya hocam hep aynı nameleri duyuyoruz. İşte şu hocamızı dinliyoruz veya kendim okurken şöyle hep aynı nameleri yapıyorum gibi. Diyorum kaç repertuarın var, kaç eser biliyorsun, kaç ilahi meşk ettin, kaç şarkı biliyorsun. Ya işte şunu biliyorum, hep bizim klasik mahalle mevlidleri diyebileceğimiz amiyane tabirle oralarda okunan çok basit ama değerli, içerik olarak değerli, söz olarak değerli ama beste olarak veya Kur'an'a uygulanabilirliği açısından biraz daha böyle sığ kalabilen sanat veya işte bir eser, hakikaten tabiri caizse güçlü, kuvvetli, baba bir eser diyebileceğimiz türden eserler değil. İşte bir makamın sadece ana seslerini gösteriyor. Ama bir dede efendinden bir mevlevi ayini geçmek ferah feza makamında, ki biz Ayasofya Hafızlar Toplumu'nda bunu geçtik. Yani o ayinde bir sürü makam gösteriliyor içerisinde. Bir ayin geçmek her makamda, yani 100 ilahiye bedel, belki 200 ilahiye bedel bir ayin geçmek. Yani bu manada şunu söyleyebilirim toparlayacak olursak. Kur'an okuma noktasında hoca-talebe ilişkisi çok önemli. Kişinin kendi gayreti de bu bağlamda ses, nazariyat, solfej gibi eğitimleri alması çok önemli. Aynı zamanda da seyir zenginliği açısından meşk dediğimiz bu kültürü gerek kendisi, gerek içerisinde bulunduğu imkanlar dahilinde dışarıdan kazanması çok önemli ki ortaya çok tatlı, lezzetli, gönülleri okşayan, Kur'an-ı Kerim'in o rahmet boyutunu insanlara hissettirebilecek güzel tilavetler, güzel aşırı şerifler, güzel okuyuşlar çıkabilsin. Cenab-ı Hak inşallah bütün kardeşlerimize bu uğurda gönül selametliği nasip eylesin. Güzel okuyuşlar, karşı tarafın gönlüne, sadrına şifa olabilen, gönlümüze şifa olabilen, bizim hayatımızı ve karşı tarafın hayatını dizayn edebilecek türden tilavetlerde bulunmayı bizlere nasip etsin diyelim. Sözü sizlere bırakıyorum.
Bizler de Rabbim sayılarınızı çoğalsın diyelim ve hep birlikte amin diyelim.
Amin inşallah.
En çok ettiğimiz dualardandır. Bir hafız gördüğümüzde, bir işte güzel Kur'an-ı Kerim tilavet eden hocamızı gördüğümüzde, gencimizi gördüğümüzde bütün bir millet olarak ettiğimiz en güzel dualardan bir tanesidir. Allah sayınızı artırsın. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte oldunuz ve tecrübelerinizi aktardınız. Eksik olmayınız.
Çok sağ olun efendim. Ben de öncelikle programın başında dediğim gibi sonunda da tekrar şükranımı belirteyim. Bu programların kıymet harbiyesini dışarıda vukufiyet arz etmesi açısından, toplumun bu manada dikkatini celbetmek açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Erkam Radyo genelinde ve siz Safa abimiz özelinde bu programın yapımında emeğe geçen herkese şükranı borç biliyorum. Teşekkür ediyorum efendim davetiniz için.
Allah razı olsun, eksik olmayız. Aziz dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Kubbenin Yıldızları programında Kartal Camii Müezzin Kayyımı Şahin Durak hocamızı ağırladık ve kendilerinin inşallah Fussilet Suresi 30-36. ayet-i kerimeleri tilavetiyle programımızı nihayete erdiriyoruz. Kubbenin Yıldızları'nın yeni bölümünde tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın efendim.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة